Ayrım 8, sayfa 60. Subayları hemen öldürmelisin. Direnişi organize edecek olanlar onlardır diye talimat vermişti dedesi. Bu yüzden Roger, Jetson'ın göğsüne iki kere daha ateş etti ve adamın kontrol panelinin üzerine, ardından yere yığılışını profesyonel bir ilgiyle izledi. Mürettebatı bir yere kapatın. Daha sonra pazarlık malzemesi olacaklar demişti dedesi. Roger adamlarına işaret verince dümencinin ellerini sağlam bir kablo ile arkadan bağladılar. Roger dümencinin yanından geçerek ön kısma yakın kontrol panelinin olduğu tarafa gidip telgrafı dur pozisyonuna getirdi. Bir süre sonra motorların yarattığı titreşim sona erdi. Amherst Dolphin'in hızının giderek azalmaya başladığını hissedebiliyordu. Otur dedi Roger dümenciye dönerek. Sana aksi söylenmedikçe hareket etme sakın. Dümenci yalvarmaya başladı. Tanrı aşkına Roger. Roger silahı adamın kaburgalarına indirdi. Elleri arkadan bağlı olan dümenci yere çöktü ve Jetson'ın yere yayılmış olan kanının içine oturdu. Pantolonunun arkasından sızan kanı teninde hissediyordu. Roger adamlarından birini nöbetçi olarak bırakıp diğerleriyle birlikte aşağıya indi. Kaptan suitinin kapısında durdu. Geminin kamarotu olarak arkadan kilitlenmemiş her kapıyı kartıyla aşabilirdi. Her sabah 6.30'da Franklin'e kahvesini götürdüğü için kaptanın kapısını asla arkadan kilitlemediğini biliyordu. Kapı sessizce açıldı ve Roger suite'in oturma odasına girdi. Masa lambasını açtığı zaman yatak odasının kapısının aralık olduğunu gördü. Kapının arkasından kaptanın kuvvetli horultusu duyuluyordu. Kapıya iyice yaklaşıp yatak odasından içeri baktı. Franklin yatakta, üzeri açık, üstünde sadece kısa donuyla sırt üstü yatıyordu. Göbeği soluk ve kocamandı. Gri dağınık kıllarla kaplıydı. Roger yanına kadar gitti ve Tokarev'in namlusunu adamın kulağına 2 santim yaklaştırıp tetiğe bastı. Franklin gürültülü bir şekilde yutkundu ve bir sonraki nefesini verirken hareketsiz kaldı. Roger ikinci mermiyi beynine gönderdi. Sonra silahın şarjörünü yeniden doldurdu ve adamların önüne geçip suite'den çıkarak aşağıdaki ana salona girdi. İçeri girer girmez Kemal amcası kendisine sarıldı. Allah senden razı olsun. Bugün Allah'ın emrini yerine getirdin Adem. Eliyle yerde çömelmiş ve elleri arkadan bağlı olarak duran bir sıra tutsağı işaret ederek sordu. Hepsi bu kadar mı? Unutulan kimse var mı? Roger yerdeki mürettebatı hızlıca saydı. Evet, hepsi burada. Kaptan, ikinci kaptan, şef ve telsizci ait oldukları yerde iblisin acımasız pençesindeler şu anda. Diğer eksik dümenci de köprüde gözetim altında. Başkamarot, George Porgy'yi işaret ederek, ''Bunu burada tutun.'' diye emretti. ''Onunla daha sonra ilgileneceğim.'' Ardından aralarından 2 kıdemsiz subayı ve baş mühendisi seçti. ''Bu üçünü kıç tarafına götürüp vurun, cesetlerini denize atın.'' Arapça konuştuğu için dışarı çıkartılan kurbanlar başlarına ne geleceğini bilmiyordu. Kayla kendisini uyandıranın ne olduğunu bilmiyordu. Yarı uyanık vaziyette dağınık yatağın içinde doğruldu ve etrafı dinlemeye başladı. Alışılmadık bir ses yoktu ama farklı olan bir şeyler vardı. Uyku sersemi haliyle geminin motorlarının sustuğunu ve kendisinin de dalgaların hareketiyle ağır ağır sallandığını fark etmesi biraz zaman aldı. Bu çok garip. Endişelenmişti. Limana gelmiş olamayız. Özel güverteye ve yüzme havuzuna bakan lombozdan içeri ay ışığı vuruyordu. Artık iyice uyanmıştı. Lombozdan dışarı yıldızlı gökyüzüne ve karanlık denize baktı. Geminin arkasında kabaran köpüklü suları göremedi ve ilk izleniminin doğru olduğunu anladı. Dolphin durmuştu. Köprüyü arayıp nöbetçi subaydan neler olup bittiğini öğrenebilirim diye düşünürken lombozun önünden bir karaltı geçti. Özel güvertede biri vardı. Artık sinirlenmeye başlamıştı. Bu alan kesinlikle mürettebata yasaktı. O ve annesi yüzmek ve çıplak güneşlenmek için kullanıyorlardı o alanı. Artık köprüyü aramalı ve buraya giren kişinin cezalandırılmasını istemeliydi. Ancak dağ başını çevirmeden başka birilerinin de olduğunu fark etti. Koyu renk giysiler giymiş ve başına bir kefiye sarmış biri. Sadece gözleri açıktaydı ve kendisine doğru dönünce karanlıkta parlayıverdiler. Lombozun önünde durdu ve içeri göz attı. Kayla korkudan büzüldü. Adam bir elini siper ederek yüzünü cama dayamış içeriği görmeye çalışıyordu. Kayla, ay ışığının kameranın içini görmeye yetmediğini anlamıştı. Tavırları kaçamak ama tehditkardı. Nefesini tutup korkudan taş kesilmiş bir halde durdu. Sanki adam gözlerine bakıyor gibiydi ama birkaç saniye sonra lombozdan uzaklaştı. Omzundaki otomatik silahı görmesiyle yeni bir korku dalgası vücudunu sardı. Adam görüntüden kaybolmuştu ama bu kez üç karaltı daha sessizce lombozun önünden geçmişti. Hepsinde otomatik tüfekler vardı. Birden kendisini uyandıran şeyin silah sesi olduğunu anladı. Yardım istemesi gerekiyordu. Korkudan titremeye başlamıştı. Yatağın kenarındaki komodinin üzerinden uydu telefonunu kaptı. Çılgına dönmüş halde köprüyü aradı. Cevap yoktu ama ne yapması gerektiğini düşünürken telefonu kapatmadı. Yardım isteyebileceği tek kişi vardı. Annesinin özel numarasını aradı. Karşısına Hazel'ın mesaj bırakmasını isteyen ses kaydı çıktı. Hemen kapatıp yeniden aradı ama yine aynı şey oldu. Ah anneciğim, anneciğim, lütfen bana yardım et. Sessizce ağlayarak cep telefonundan annesine mesaj yazmaya başladı. Parmakları tuşların üzerinde uçuyordu. Korkunç şeyler oluyor. Silahlı garip adamlar. Cümlenin ortasında durdu. Kamerasının kapısında biri vardı. Birisi kilidi anahtar kartıyla açıyordu. Gönder tuşuna basıp telefonu komodinin çekmecesine koyup çekmeceyi sertçe kapadı. Aynı anda yataktan fırlayıp tüm ağırlığıyla açılmakta olan kapıya abandı. Git buradan, her kimsen benden uzak dur diyerek çılgınca bağırmaya başladı. Beni rahat bırak. Kayla benim, Rogier. İçeri girmeme izin ver Kayla, korkma, her şey yoluna girecek. Rogier, oh Tanrı'ya şükür. Gerçekten sen misin Rogier? Kapıyı araladı ve bir an gördüğü şeye inanamadı. Solgun bir surat ve kocaman açılmış gözlerle ona baktı. Birden rahatlayarak hıçkırıklara boğuldu. Rogier, Rogier! Adamın göğsüne yaslanarak korkunun verdiği güçle sıkıca sarıldı. Rogier bir eliyle kıza sarılıp diğeriyle saçlarını okşamaya başladı. Korkma artık, her şey yoluna girecek. Kayla başını sallayarak hızla konuşmaya başladı. Hayır, anlamıyorsun. Burada adamlar vardı. Birisi kameraya baktı. Onun yanında başkaları da vardı. Adamlar. Korkunç adamlar. Hepsi silahlıydı. Sonra silah sesleri de duydum. Dinle beni sevgilim. Her şey yoluna girecek. Sana sonra her şeyi açıklayacağım. Fakat sana kimse zarar vermeyecek. Cesur olmalısın. Şimdi giyinmeni istiyorum. Buradan çıkmamız lazım. Üzerine kalın bir şeyler al Kayla. Yağmurluğunu giy, dışarısı soğuk olacak. Üzerinden uzanıp kamera ışıklarını yaktı. Acele etmelisin Kayla. Nereye gidiyoruz Rogier? Geriye çekilip Rogier'in yüzüne baktı. Sonra göğsüne indirdi bakışlarını. Rogier her yerin kanlar içinde. Ne diyorsam onu yap lanet olası. Fazla zamanımız yok. Giyin hadi. Kolundan tutup zorla büyük soyunma odasına doğru sürükledi. Kapıdan içeri ittirdi. Her iki duvardaki raflar tıka basa elbiselerle doluydu ve bir o kadar giysi ve pantolon da kanepelerin, sandalyelerin üzerinde hatta dağınık şekilde yere atılmış vaziyetteydi. Makyaj masasının üstü onlarca kavanoz, şişe, parfüm ve kremle doluydu. Birçoğunun kapağı açıktı. "Canımı yakıyorsun?" diyerek karşı çıktı. "Bırak kolumu." Rogier yalvarmalarını aldırmadan bir sandalyenin üzerindeki pembe kot pantolonu alıp kıza fırlattı. İşte giy şunu, acele et. Fakat Kayla öylece durup adamın kemerinde kılıfında duran tabancaya bakıyordu. Bu bir silah, Onu nereden buldun Rogier? Anlamıyorum. Her tarafın kan içinde. Fakat senin kanın değil, öyle değil mi? Bir de silahın var. Ondan uzaklaşmaya çalıştı. Kimsin sen? Neyin nesisin? Söyle bana. Sana zarar vermek istemiyorum Kayla, fakat dediklerimi aynen yapmalısın. Başını çılgınca iki yana salladı. Hayır, beni rahat bırak. Bana bunu yapamazsın. Kolunu arkasına götürüp kıvırmaya başladı. Sonra bileğinden tutup ayağa kaldırdı. Karşı koyan çığlıkları acı içinde haykırışa dönüştü. Ama ayakların ucunda durana kadar kaldırmaya devam etti. Çığlıkları daha güçlü ve tiz çıkıyordu. Sonunda teslim oldu. Dur Rogier, lütfen dur. Gözyaşları içinde ağlıyordu. Ne istersen yaparım, yeter ki canımı yakma. Rogier bu kadarcık çabayla direncinin kırılmasından memnun olmuştu. Direnirken ölenler olmuştu geçmişte. Bu şekilde çok daha az zaman ve çaba harcayacaktı. Bir daha yüzüne bakmadan giyinmeye başlamıştı. Başı önündeydi ve arada bir dudaklarından dökülen hıçkırıklar dışında hiç sesi çıkmıyordu. Giyinmesi bitince dirseğinden tutup yatak odasına götürdü onu. "Cep telefonun nerede Keyla?" diye sordu. Suratı asık bir halde kafasını sallarken gözleri istemsiz bir şekilde komodinin çekmecesine gitmişti. "Teşekkürler." Hızla çekmeceyi açıp içinden telefonu aldı. Gönderilen mesajlar kısmını açıp birkaç dakika önce annesine gönderdiği mesajı yüksek sesle okumaya başladı. "Korkunç şeyler oluyor, silahlı garip adamlar. Keşke bunu yapmasaydın Keyla. Sadece durumu kendin için iyice zorlaştırdın," dedi yumuşak bir tonda. Ardından elinin tersiyle suratına bir tokat indirdi. Keyla'nın başı şiddetle savrularak yere yuvarlandı. "Lütfen bir daha böyle numaralar yapma. Seni cezalandırmak hoşuma gitmiyor ama beni zorlarsan yapmak zorunda kalırım." Telefonun arkasını açarak sim kartını çıkardı ve anorağının cebine koyup fermuarı çekti. Sonra telefonu fırlatıp attı. Eğildi, Keyla'yı kolundan tutup kaldırdı. Kolunu bırakmadan odadan çıkarıp merdivenlerden geçerek ana salona doğru götürdü. Elleri bağlı bir halde yere çömelmiş adamları ve onların başında ayakta duran silahlı yüzü maskeli haydutları görünce şok içinde Rogier'in kıskacından kurtulup gerisin geri kaçmak istedi. Kollarından sertçe tutup sarstı. "Daha fazla saçmalamayı kes artık." Zorla salonun öbür ucuna kadar götürdü ve bir yere oturttu. Sonra maskeli adamlardan birine başıyla işaret ederek yanına çağırdı. Adamla Arapça konuşmaya başlayınca Kayla neredeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. "Bu kadına bir zarar gelmesini istemiyorum. Senin sefil hayatından çok daha değerli o. Sana ne dediğimi anladın mı?" "Anladım beyim." Adam bir saygı belirtisi olarak elini göğsüne götürdü. "Neden bu dilde konuşuyorsun Rogier? Kimsin sen? Bu adamlar kim? Kaptan Franklin nerede? Onunla konuşmak istiyorum," diye yalvardı Kayla. "Bu pek mümkün değil. Kaptanın beyninde iki mermi var." Yanında duran tabancaya dokundu. "Bu kadar soru yeter. Burada sessizce bekle. Daha sonra geri geleceğim. Artık bana tamamen itaat etmen gerektiğini anlamışsındır herhalde." Rogier köprüye geldiğinde amcasının dümende olduğunu gördü. Kemal ömrünü ufak yelkenlilerden dev petrol tankerlerine kadar her türlü deniz aracını kullanarak okyanuslarda geçiren usta bir denizciydi. Rogier rotaya baktığında Franklin'in ayarladığının tersi olduğunu gördü. Geldikleri yolu gerisin geriye gidiyorlardı. Köprü kanadına gidip arkaya baktı. Üç saldırı botu gemiye bağlı olarak arkalarından geliyor, bu da neden hızlarının azaldığını açıklıyordu. Kemal onları Dolphin'in dalgalarıyla batırmamaya dikkat ediyordu. Rogier gidip amcasının yanında durdu. "Yelkenliyle bağlantıya geçtin mi?" Kemal dudaklarının arasındaki sarma Türk tütününün dumanından sakınmak için gözlerini kıstı. "Daha değil ama birazdan," dedi. Kız annesine mesaj göndermeyi becermiş. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz tüm Amerikan donanması ve hava kuvvetleri bizi aramaya başlayacak. Kızın annesi nüfuzlu biri. Gün doğmadan önce her şeyin icabına bakılacak, diyerek güvence verdi Kemal. Ardından gülümseyerek baş kısmını gösterdi. Ufka doğru tam önlerinde kırmızı alevler çıkararak bir işaret fişeği yükseldi. Kızıl yansımaları çalkantılı denizin üzerinde bir süre dans etti. İşte geldi dedi memnuniyetini belli ederek. İki gemi hızla birbirlerine yaklaştılar ve aradaki mesafe birkaç yüz metreye inince Kemal hızı azaltıp gemiyi rüzgarın ve denizin ellerine bırakarak yelkenli için bir dalga kıran haline getirdi. Antika yelkenli dolfinin rüzgar altına geldi ve adamlar bağlama halatlarını yata fırlattılar. Tutsaklar emniyetli bir biçimde bağlanan yelkenliye alınıp baş kısmındaki kapalı bölmeye kondular. Sadece Keyla ağlayıp tepinerek gitmemeye direndi. Ama sonunda o da güverte kamerasına kilitlendi ve kapısına bir nöbetçi kondu. Hızla çalışan Arap denizciler yelkenlinin ambar kapağını açarak bir vinç yardımıyla dolfinin güvertesine 5 adet kargo paleti çıkardılar. Yatın zeminine değer değmez paletleri örten ağır brandalar açıldı ve her bir palette birer düzine ambalajlı paket ortaya çıktı. Parlak sarı naylon ambalajın üzerinde Çince bir takım yazılar vardı. Paketleri aşağı güvertelere taşımak için 3 adam gerekmişti. Adamlar paketleri büyük bir dikkatle açıyorlardı. Her birinde 30 kilogram Semtex H plastik patlayıcı vardı. Biraz daha hızlı olsun diye Rogier adamlara bağırdı. Ateşleyiciler bağlı değil, emniyetle çalışabilirsiniz. O ve amcası aşağıdaki çalışmaları izliyorlardı. Sarı paketlerin Dolphin'in makine dairesinin altına yerleştirilmesi konusunda çalışanları yönlendiriyorlardı. Rogier amcasının yanından ayrılarak ateşleyicileri ve geciktiricileri ayarlamak üzere baş kamarotun ofisine gitti. Georgi Porgi orada elleri bağlı oturuyordu. Başında da bir nöbetçi vardı. ''Çöz onu!'' diye emretti Rogier. Nöbetçi itaatkar bir biçimde süngüsünü Georgie'nin bileklerinin arasına sokarak naylon kablo bağlarını kesti. Süngünün keskin tarafı adamın tombul kolunu kesmişti. ''Bu vahşi doğradı beni!'' diye sızlandı. ''Şuraya bak, kanıyor. Kasayı aç.'' Rogier adamın şikayetini duymazdan gelince Georgie daha şiddetli bir şekilde karşı çıkmaya başladı. Rogier tabancayı kılıfından çıkarıp bacağına ateş etti. Baş kamarot ciyak ciyak bağırmaya başladı. ''Kasayı aç!'' diye tekrarladı Rogier ve Tokarev'i bu kez diğer bacağına yöneltti. ''Ateş etme sakın!'' diye sızlandı Georgie ve masanın arkasındaki çelik kasaya doğru güçlükle süründü. Yaralı ayağı arkasından sürükleniyor ve yerde kırmızı bir iz bırakıyordu. Georgie acıyla inleyerek kilidin kadranını ileri geri oynatıp şifreyi girmeye çalışıyordu. Bir tık sesi duyuldu ve kilidin kolunu çevirdi. Kasa açıldı. Teşekkürler dedi Rogier ve adamı başından vurdu. Georgie yüzüstü yere devrildi ve sağlam bacağı istemsiz kasılmalarla zemini dövmeye başladı. Rogier'in baş işaretiyle nöbetçi çırpınan bacağından tutarak Georgie'yi bir kenara attı. Rogier kasanın önüne geçerek içindekileri hızla incelemeye başladı. Konşimento ve Grand Cayman kayıt belgesi gibi gemiye ait evrakları bir kenara attı. Fakat mürettebata ait kalın bir pasaport destesini kenara ayırdı. Yeşil ABD ve vişne rengi Avrupa Birliği pasaportları dedesinin çok işine yarayabilirdi. Bu odaya girince masanın altında gözüne çarpan keten çantayı alarak pasaportları içine koydu. Yaklaşık 50 bin Amerikan dolarını hiç saymadan çantaya yerleştirdi. Paraların altındaki çelik rafta 5 adet mücevher kutusu vardı. İlk sıradaki kutunun kapağında altın harflerle Graf, Londra yazıyordu. Kapağı açtı. Beyaz saten astarın üzerindeki gerdanlığı oluşturan elmaslar bıldırcın yumurtası büyüklüğündeydi ve billur bir ırmağa vuran gün ışığı gibi parlıyorlardı. Rogier, gerdanlığın bir zamanlar Woolworth servetinin Amerikalı kadın mirasçısına ait olduğunu biliyordu. Onun asıl ilgilendiği mücevher buydu. Teşekkür ederim Bayan Hazel Bannock dedi gülümseyerek. Ne var ki İslam'ın çiçeklerinin size bir alındı belgesi göndermeyi uygun bulacağını sanmıyorum. Diğer kutularda ne olduğunu biliyordu. O yüzden içlerine bakmadan hepsini olduğu gibi çantaya boşalttı. Arap nöbetçiye başıyla işaret verdi ve birlikte koşarak merdivenlerden ana güverteye çıktılar. Korkulukların başında amcası bekliyordu. Roger çantayı amcasına uzattı. Bunu iyi muhafaza et muhterem amca. Nereye gidiyorsun diye sordu yeniden merdivene yöneldiğinde. Gemiden ayrılmadan önce yapmam gereken ufak bir iş var. Fazla zamanın yok. Ateşleyiciler 1 saat 45 dakika sonra devreye girecek. Benim için yeterli. Merdivenlerden aşağı doğru eğilip tiz bir ıslık çaldı. Daha önce görevlendirdiği 3 adam başlarını kaldırıp yukarı baktılar. Her biri dedesinden göndermesini istediği özel imal edilmiş ambalaj kutuları taşıyordu. Adamlara işaret edince kutularla beraber Dolphin'in yanına geldiler. Rogier önlerine geçip adamları Kayla'nın suitine götürdü. Ana kameraya geçip duvardaki yağlı boya Gauguin'in tablosunun önüne gitti. Parlak renkler her zamanki gibi hoşuna gitmişti ama çıplak kadın tasviri dini duygularını rahatsız ediyordu. Yine de tabloyu duvardaki kancadan alıp ters döndürerek yatağın üzerine koydu. Özellikle bu iş için yanında getirdiği çakıyla altın varaklı çerçeveyi gevşetti ve resmi çıkararak tek başına yatağın üzerine bıraktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Grand Cayman, GRANDCAYMAN, Graf, GRAFF, Woolworths, WOOLWORTHS.